Ayrım 4.
Büyük annem 2 yıl önce öldü. Ölmeden önce ailesinde herkesi ne kadar çok sevdiğini söylemek için belirgin bir telaş duymuştu. Bu olay sevginizi ilan etmek için beklemenin hiçbir anlamı olmadığına güzel bir örnektir. İnsanları sevdiğinizi bildirmenin en iyi zamanı şimdidir. İdeal olanı bunu şahsen ya da telefonla söylemektir. Bilmem hiç başınıza geldi mi? Telefonu açıyorsunuz ve sizi arayan kişi seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için aradım diyor. Belki inanmayacaksınız ama dünyada hiçbir şey insana bu kadar değerli gelemez. Böyle bir mesaj almak istemez miydiniz? Eğer bunu telefonda söylemeye utanıyorsanız oturup yürekten gelen bir mektup yazın. Hangisi olursa olsun bunu yapmaya alıştıkça insanlara sevginizi bildirmek yaşamınızın düzenli bir parçası olacaktır. Bu uygulama sonucu çok daha fazla sevgi gördüğünüzü fark ederseniz hiç şaşırmayın. 39. Alçak gönüllü olmaya çalışın. Alçak gönüllülük ve iç huzuru birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Kendinizi başlarına kanıtlamak için ne kadar az çaba harcarsanız içinizde huzur bulmanız o kadar daha kolay olur. Kendini kanıtlama çabası tehlikeli bir tuzaktır. Sürekli kendi başarılarınızı göstermek, böbürlenmek ve ne kadar değerli bir insan olduğunuza başkalarını inandırmak için muazzam bir enerji harcamak gerekir. Oysa insan böbürlendiği zaman başarısını veya gurur duyduğu bir şeyin yaratacağı olumlu duyguları sulandırmış olur. Daha da kötüsü, siz kendinizi kanıtlamaya çalıştıkça diğer insanlar sizden uzak durmaya bakarlar. Arkanızdan konuşup sizin güvensizlikten kaynaklanan övünme ihtiyacınızı eleştirirler. Hatta sizden nefret etmeleri bile mümkündür. Oysa ilginçtir, insan takdir görmeye ne kadar az düşkün olursa o oranda daha çok beğeni toplar. Sessiz bir özgüven sahibi olup kendilerini her an haklı ve iyi göstermek kaygısı duymayan, kimsenin başarısını çalmaya kalkmayan insanlara da herkes hayranlık duyar. Övünme gereği duymayan, ortaya egosunu değil yüreğini koyan bir insanı herkes çok sever. Gerçek tevazu pratik yaparak geliştirilebilir. Bu çok güzel bir şeydir. Çünkü karşılığı sakin bir huzur duygusuyla hemen gelir. Bir daha karşınıza böbürlenme fırsatı çıktığında bu dürtüye karşı direnin. Bu stratejimi bir müşterimle tartışırken bana başından geçen bir olayı anlattı. İşinde terfi ettikten birkaç gün sonra bir grup arkadaşıyla birlikteymiş. Gruptakiler henüz bilmiyorlarmış ama müşterim onların arkadaşı olan başka bir adamın yerine terfiye layık görülmüş. Müşterinle o adam arasında da sıkı bir rekabet olduğu için nasıl öbür arkadaşlarının yerine kendisini seçtiğini anlatmak için büyük bir istek duymuş. Tam ağzını açmışken içinden bir ses, "Dur yapma," demiş. Bunun üzerine hiç övünmeden sadece kendi terfi edişini açıklamış o kadar. Diğer adamın da terfi aday oluşuna hiç söz etmemiş. Müşterim bana hayatında hiç bu kadar güzel bir hissetmediğini ve kendisinde bu kadar gurur duymadığını anlattı. Daha sonra arkadaşları olayın iç yüzünü öğrendikleri zaman ona alçak gönüllülüğü için takdirlerini ifade etmişler. Müşterim böyle davranmakla çok daha fazla dikkat çekip hayranlık uyandırmış oldu. 40. Çöpü çıkarma sırasının kimde olduğunu hatırlamıyorsanız gidip siz çıkarın. Dikkat etmezsek günlük yaşamımızdaki sorumluluklarımız bizi kolayca bezdirebilir. Bir keresinde moralimin de pek iyi olmadığı bir zamanda yaptığım hesaba göre sıradan bir gün boyunca tam 1000 çeşit iş yapıyordum. Tabii daha iyi bir ruh halindeysen bu sayı adam akıllı düşer. Bir düşünüyorum da yaptığım onca angaryayı ve diğer sorumluluklarımı bir çırpıda hatırlamam ne kadar kolay oluyor. Ama eşimin üstlendiği işleri de aynı kolaylıkla unutabiliyorum. Böylesi işime gelir tabii. Yaptığınız her işin hesabını tutarsanız halinden memnun bir insan olmanız gerçekten çok zordur. Hesap tutmak kimin ne iş yaptığı, kimin daha çok iş yaptığı gibi şeylerle aklınızı bulandırıp cesaretinizi kırar. Doğrusunu isterseniz bu tam anlamıyla ufak şeyleri dert etmektir. Oysa üstünüze düşeni yaparak aileden birine daha az angarya kaldığını bilmek, çöpü çıkarma sırasının kimde olduğunu dert etmemek çok daha keyif vericidir. Bu stratejiye karşı en güçlü fikir istismar edilme kaygısını öne sürmektir. Oysa bu da tıpkı haklı çıkmanın önemine inanmak gibi yanlıştır. Çoğu kez haklı çıkmanın önemli olmayışı gibi çöpü eşinizden veya ev arkadaşınızdan birkaç kez fazla çıkarmak da önemli bir şey değildir. Çöp çıkarma gibi şeylerin yaşamınızda yer tutmaması size gerçekten önemli konulara zaman ve enerji ayırabilmenizi sağlar. 41. Kışa hazırlık telaşından kaçının. Kışa hazırlık ifadesinin huzurlu yaşamla ilgisi en nörotik eylemlerimizden birini açıklamak için kullanılmış bir benzetme oluşudur. Fikir aziz dostum Dr. George Pransky'ye aittir. Tıpkı evimizi kışa hazırlarken gedikleri, çatlakları ve su sızdırma tehlikesi olan yerleri nasıl kontrol ediyorsak aynı işlemleri ilişkilerimizde hatta yaşamlarımızda bile yaparız. Kışa hazırlık içinde olmanın anlamı onarılması gereken yerleri dikkatli kontrol etmektir. Yaşamın içindeki çatlakları ve gedikleri bulup onarmaya çalışmak ya da en azından bunu başka insanlara göstermektir. Bu eğilim sadece sizi diğer insanlara yabancılaştırmakla kalmaz, kendinizi kötü hissetmenize de yol açar. Sizi her şeyde ve herkeste ne bozukluk olduğunu ve sadece hoşlanmamanız gereken özellikleri aramaya yöneltir. Böylelikle ilişkilerimizin ve yaşamın iyi taraflarını görmekten çok hiçbir şeyi beğenmemeye başlarız. Hayat yaşanmayacak kadar kötü gelebilir. İnsanlarla olan ilişkilerimizde kışa hazırlık genellikle şu şekilde ortaya çıkar. Birisiyle tanışırsınız ve bundan memnunsunuzdur. O kişinin görünümünü, kişiliğini, zekasını ve esprisini beğeniyorsunuzdur. aranızdaki farklılıklar size batmadığı gibi hoşunuza bile gidiyordur. Farklı tercihleriniz, farklı zevkleriniz ve önceliklerinizin olması sizi ona daha da çok çekiyor olabilir. Ne var ki bir süre sonra bu yeni tanıştığınız kişinin bazı özelliklerini düzeltme gereği duymaya başlarsınız. Ve hemen onun dikkatini çekersiniz. Yahu sen her randevuna böyle geç mi kalırsın? Ya da bakıyorum da sen okumayı pek sevmiyorsun galiba gibisinden yenilemelere geçersiniz. İşte çok geçmeden bir yaşam tarzına dönüşecek olan tavır başlamıştır. Bu insanlarda ya da herhangi bir şeyde ille de hoşlanmadığınız bir nokta aramak hatasıdır. Arada bir yapılan bir yorum, yapıcı bir eleştiri ya da gerektiğinde yol göstermek bu hatalı davranışın tanımına girmez. Ama şunu belirtmeliyim ki onca yıllık meslek yaşamımda yüzlerce çiftle çalıştım ve pek çoğu dönem dönem eşinin kış hazırlığı yapmasından şikayet etmiştir. Arada bir yapılan yorumların bile hemen yaşama bakış tarzı olma eğilimi vardır. Dostlarınızla olan ilişkilerinizi veya yaşamınızın belirli yönlerini kışa hazırlama eğilimi hissettiğiniz anda bunun size hiç yararı olmayacağını hatırlayın ve kendinizi tutup ağzınızı açmayın. Bunu ne kadar daha az yaparsanız hayatın pekala güzel olduğunu daha sık fark edeceksiniz. 42. Her gün birkaç dakikanızı sevecek birini düşünmeye ayırın. Bu kitabın daha önceki bölümlerinde sizlere her gün birkaç dakika teşekkür edecek birini düşünmeyi önermiştim. İçinizde bir şükran duygusu ve huzur yaratacak başka bir kaynağı da her gün birkaç dakikanızı seveceğiniz bir insanı düşünerek sağlayabilirsiniz. Bunu düzenli uygularsanız yaşamınıza hiçbir kırgınlık ve nefret yer almayacaktır. Benim bilinçli olarak seveceğim insanları düşünmeye başlamam, bir aralar bunun tam tersini yaptığımı fark ettiğim zaman oldu. Yani sık sık beni sinirlendiren insanları düşünüyordum. Aklımı sadece olumsuz ve tuhaf davranışlar üzerinde odakladıkça da kısa zamanda olumsuz duygularla dolu veriyordum. Bu bilinçli kararı verip her zaman seveceğim bir kişiyi düşünmeye başladıktan sonra olumlu bakışım sadece belirli bir kişiye yönelmekte kalmadı, bütün günüme de yayılır oldu. Artık hiç kimseye sinirlenmediğimi söyleyemem ama eskisine göre kesinlikle daha seyrek oluyor. Bunu da bu uygulamaya borçluyum. Her sabah uyandıktan sonra gözlerimi kapayıp derin soluklar alıyorum. Sonra kendime şu soruyu soruyorum. Bugün kime sevgi göndereyim? Bir anda birinin yüzü gözlerimin önüne geliveriyor. Ailemden biri, bir dostum, birlikte çalıştığım bir insan, geçmişimden biri, hatta yolda görmüş olabileceğim bir yabancı. Kim olduğu hiç önemli değildir. Çünkü amaç aklımın rotasını sevgi yönüne oturtmaktır. Sevgimi yönelteceğim kişi belirlendikten sonra yapacağım tek iş, onun da sevgi dolu bir gün geçirmesini dilemek olur. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Dilerim sevgi ve anlayış gördüğün harika bir gün yaşarsın. Birkaç saniye tutmayan bu işlem bittikten sonra yüreğimin o güne başlamaya hazır olduğunu hissederim. Açıklamam mümkün olmayan mistik bir şekilde bu birkaç saniye bendeki etkisini saatler boyu sürdürür. Siz de deneyin. Gününüzün biraz daha huzurlu geçtiğini fark edeceksiniz. 43. Antropolog olun. Antropoloji konu olarak insanı ve kökenini ele alan bir bilim dalıdır. Ne var ki ben bu stratejimi tanıtırken antropolojiyi kendime göre değiştirip hiçbir yargıya varmadan başka insanların yaşam ve davranış tercihlerine ilgi duymak olarak tanımlayacağım. Stratejimin amacı sizin halden anlama becerinizi ve sabrınızı geliştirmektir. Bunun ötesinde insanların davranış nedenlerine ilgi duymakla onlara karşı yargılarınızı sevgi ve anlayışla doldurursunuz. Bir kimsenin nasıl tepki gösterdiğine ya da bir şey hakkında neler hissettiğine karşı gerçek bir merak duyarsanız onun davranışında sinirlenme olasılığı çok azalır. Bu şekilde bir antropolog olmakla başkalarının davranışları sizi çok daha az üzecektir. Birisi size tuhaf gelen bir harekette bulunduğu zaman her zamanki tepkinizle bunu nasıl yaparsın diyeceğinize içinizden şöyle geçirin. Anlıyorum, demek ki o da kendi dünyasında her şeyi böyle görüyor. Çok ilginç. Bu stratejinin gerçekten işinize yaramasını istiyorsanız mutlaka içten olmanız gereklidir. İlgi duymakla gizliden kendi görüşünüzü daha üstün bulan kibirli anlayış arasında çok ince bir sınır vardır. Geçenlerde 6 yaşındaki kızımla birlikte yakınlardaki bir alışveriş merkezine gitmiştik. Yanımızdan bir grup punk rockçı genç geçiyordu. Saçları diken diken portakal rengine boyanmış, bedenleri dövmelerle kaplıydı. Kızım hemen, "Baba, neden bu insanlar bu şekilde giyinmiş?" diye sordu. Yıllar öncesinde böyle gençleri gördüğüm zaman çok bozulurdum ve sanki onların yaptığı yanlış, kendi tutucu görüşlerim daha doğruymuş gibi düşünürdüm. Ağzıma geleni söyler, kızıma da kendi tutucu yargılarımı bulaştırırdım. Ne var ki antropolog rolü oynamak benim bakış açımı çok değiştirmiş, beni daha ılımlı bir insan yapmıştı. Kızıma emin değilim ama hepimizin bu kadar farklı olması ne kadar ilginç değil mi dedim. Kızım da bana hak verdi ama kendi saç renginden memnun olduğunu söyledi. Davranış biçimine bakıp bunun üzerinde zaman ve enerji tüketmektense birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarmaya yeğledik. Farklı bakış açılarına da ilgi duymanız, bunların savunmasını yapmanız anlamına hiç gelmez. Şahsen ben punkçıların yaşam tarzını seçmem ve kimseye de tavsiye edecek değilim ama bunu yargılamak da bana düşmez. Huzurlu yaşamın ana kurallarından biri başkalarını yargılamanın insanın enerji tüketmesini gerektirdiğidir ve mutlaka sizi olmak istediğiniz konumdan uzaklaştırır. 44. Farklı gerçekleri anlayın. Konumuz başka insanların yaşam tarzlarına ilgi duyma üzerindeyken bir an duralım ve farklı gerçekler ilkesini tartışalım. Yabancı ülkelere gitmişseniz ya da filmlerde görmüşseniz kültürler arasında muazzam farklılıklar olduğunu bilirsiniz. Farklı gerçekler ilkesine göre bireyler arasındaki farklılık da en az o denli büyüktür. Tıpkı değişik kültürdeki insanların olayları bizim gibi görmelerini beklemeyeceğimiz gibi zaten öyle olması bizi hayal kırıklığına uğratırdı. Bireylerin de dünyaya farklı açılardan bakabileceklerini kabul etmek zorundayız. Mesele sadece onların görüşlerini hoş görmek değil, bu gerçeği anlamak ve saygı duymak gereğidir. Bu ilkenin benimsenmesiyle birçok yaşamın değiştiğini tanık olmuşumdur. Kavga ve tartışma yaşamınızdan çıkmış gibi olur. Olaylara farklı bakış olacağını bekliyorsak, insanların aynı öğreciye karşı farklı tepkiler göstermesini de peşinden kabul ederiz. Hem kendimize hem başkalarına karşı beslediğimiz sevgi önemli ölçüde artar. Bunun tersi olduğu durumlarda ise çatışma olasılığı çok yüksektir. Sizi çok iyi düşünmeye ve hepimizin çok farklı olduğu gerçeğine saygı duymaya davet ediyorum. Bunu sağladıktan sonra başkalarına karşı sevginiz ve kendi benzersizliğinize olan beğeniniz artacaktır. 45. Kendinize bir yardım düzeni geliştirin. Eğer yaşamınızın huzur ve sevgiyle dolu olmasını istiyorsanız, huzur verici ve iyi şeyler yapmanıza yarar vardır. Ben bu amaçla çevrem için bir yardım düzeni geliştirdim. Bu küçük iyilikler insanlara hizmet açısından iyi fırsat olduğu gibi bana yardımseverliğin ne kadar keyifli olduğunu da hatırlatıyor. Evim San Francisco Körfezi'nin kırsal kesimindedir. Doğa ve güzel manzara bakımından çok talihli sayılırız. Bu güzelliğin tek istisnası yoldan geçen taşıtların pencerelerinden atılan çöpler oluyor. Kent merkezinde uzakta oturmanın pek çok iyi yanına karşılık çöplerin epey seyrek toplanması gibi bir sakıncası da vardır. İki çocuğumla birlikte hiç aksatmadan uyguladığım bir yardım düzeni çevremizi saran çöpleri toplamaktır. Bunu yapmaya öyle alıştık ki otomobilimizle giderken çocuklarım heyecanlı seslerle ''Baba çöp gördüm, arabayı durdur'' diye bağırırlar. Zamanımız elverişli ise hemen kenara park edip gördüğümüz çöpü ortadan kaldırırız. Ailece gezerken parklarda, kaldırımlarda nerede olursa olsun gördüğümüz her çöpü toplarız. Bir keresinde evimize yakın bir yerde hiç tanımadığım bir adamın çöp topladığını gördüm. Adam bana gülümseyerek şöyle dedi. Sizi toplarken gördüm, hoşuma gitti. Çevredeki çöpleri toplamak yapabileceğiniz pek çok yardımdan sadece bir tanesidir. Birisine kapıyı açıp geçmesi için yol vermek, huzur evlerinde kalan yaşlı insanları ziyaret etmek ya da bir evin garaj yolundaki karları küremek bile sizi tatmin edecek iyiliklerdir. Sizi çok zahmete sokmayacak fakat yine de birisine yarara dokunacak şeyler düşünün. Eğlenceli olduğu kadar kişisel doyumu da vardır ve çevrenize iyi örnek olursunuz. Sonunda herkes kazançlı çıkar. 46. Her gün en az bir kişiye beğendiğiniz bir özelliğini söyleyin. Bugüne dek kaç kişiye onları ne çok beğendiğinizi söyleme zahmetine katlandınız? Çoğu insan bunu pek yapmamaktadır. Dahası çevremdekilere başka insanlardan ne sıklıkla övgü duyduklarını sorduğum zaman verilen cevaplar ne yazık ki sol kez ne zaman övüldüğümü hatırlamıyorum ya da hemen hiç duymadım gibisinden oluyor. Çevremizdeki insanlara karşı olumlu duygularımızı seslendirmekten kaçınmamızın birkaç sebebi vardır. Başlıca gerekçeler, onların benim övgüme ihtiyacı yok, zaten biliyorlar ya da onu çok beğenirim ama bir şey söylemeye çekiniyorum. Oysa bu övgüyü aday kimseye soracak olsanız böyle içten gelen beğeni ifadelerini duymaya bayıldığını söyleyecektir. Size düzenli olarak övgülerinizi ifade etmekten alıkoyan şey, ne söyleyeceğinizi bilememek, çekingenlik, öbür kişinin zaten üstün olan yanlarını biliyor olması veya her neyse artık bu huyunuzu değiştirmenin zamanıdır. Birisine onun bir özelliğini beğendiğinizi söylemek rastgele yapılacak bir iyiliktir. Bir kere alıştınız mı hiçbir çaba gerektirmez fakat çok olumlu karşılık alırsınız. Pek çok insan başkaları tarafından takdir edilmeyi bekleyerek ömür tüketirler. Bunu özellikle de ebeveynlerinden, eşlerinden, çocuklarından ve dostlarından beklerler. Eğer içtenlikle söylenmişse yabancılardan gelecek övgü bile keyif verir. Bir kimseye onun hakkındaki güzel düşüncelerini söylemek bunu söyleyen kişiyi de tatmin eder. Bu bir sevgi ve iyilik eylemidir. Düşüncelerinizin birisinin yaptığı doğru işe yöneldiğini gösterir. Düşünceleri olumlu yönde toplanmışsa insan kendini huzurlu hisseder. Geçen gün bakkalda sıramı beklerken inanılmaz bir sabır gösterisine tanık oldum. Müşterilerden biri pek de haklı sayılmayacağı bir konuda kasiyer kadını fena halde azarladı. Kadın pekala tepki gösterebilecekken tamamen sakin kalarak öfkesini geçiştirmeyi tercih etti. Ödeme sırası bana geldiğinde ona "O müşteriye gösterdiğiniz sabra hayran kaldım." dedim. Kadın gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi. "Teşekkür ederim efendim. Biliyor musunuz bugüne kadar bu dükkanda beni takdir eden ilk insan sizsiniz." Kadına ne kadar doğru davrandığını söylemem 2 saniye bile sürmedi. Fakat bu hem onun için hem benim için günün en güzel anı oldu. 47. Sınırlarınızı öne sürmeyin, yoksa sınırlı olursunuz. Birçok insan kendilerine yakıştırdıkları sınırları öne sürerek enerji tüketirler. Ben bunu yapamam. Elimde değil, ben hep böyleyimdir. Hiçbir zaman sevgiye dayalı bir ilişki kuramayacağım. Ve bunun gibi yüzlerce olumsuz ve yenilgiyi baştan kabullenen savlar her an dillerinin ucundadır. Zihnimiz çok güçlü bir gereçtir. Bir şeyin gerçek veya bizim için erişilmez olduğuna karar verirsek, daha sonra kendi yarattığımız bu engeli aşmak çok zor olur. Hele bir de bunu savunmak durumundaysak neredeyse imkansızdır. Örneğin ben yazmayı beceremem diye kabullendiğinizi farz edin. Bu savınızı kanıtlamak için bir sürü örnek ararsınız. Lisedeyken nasıl kötü kompozisyonlar yazdığınızı ya da son kez mektup yazmaya kalktığınızda nasıl bocaladığınızı hatırlarsınız. Kafanızın içinde bir dolu sınırlamalarla doldurup kendinizi denemekten bile korkar hale getirirsiniz. Bir yazar ya da herhangi bir şey olabilmek için atılacak ilk adım en büyük eleştirmeninizi susturmaktır, yani kendinizi. Bir zamanlar bir hanım müşterim bana şöyle demişti. Herhalde hiçbir zaman iyi bir ilişkim olmayacak. Nedense hep bozacak bir şey yapıyorum. Gerçekten de haklıydı. Ne zaman birisinde bir ilişkiye girse farkında bile olmadan yeni partnerin onu terk etmesi için nedenler aramaya başlardı. Randevusuna geç kalacak olsa hemen ona ben hep geç kalırım derdi. Bir anlaşmazlığa girecek olsalar söylediği ilk şey, ben zaten hep tartışma yaratırım gibisinden laflar olurdu. Bu şekilde er geç partnerini onun sevgisine layık olmadığına inandırırdı. Sonra da kendi kendine, işte bak hep böyle oluyor, ben hiçbir zaman bir ilişkiyi sürdüremem diye yakınırdı. Bu müşterimin öğrenmesi gereken ilk şey bir terslik olacağını beklemekten vazgeçmesiydi. Sınırlarını öne sürme aşamasına geldiği anda kendini tutması gerekiyordu. Tam ben hep böyle yaparım diye başlayacağı zaman bunu değiştirip, bu saçma, ben hiçbir şeyi her zaman yapmam demeliydi. Sınırlarını öne sürüp bunları savunmanın olumsuz bir alışkanlık olduğunu ve yerini kolayca olumlu bir alışkanlığa bırakabildiğini anlamak zorundaydı. Bugün bu müşterim çok daha başarılı oluyor. Eski alışkanlığı bir an yüzeye çıkıverecek olsa bunu gülerek karşılayabiliyor. Ben de kendime yakıştırdığım sınırları savunacak olursam bunu gerçekten benimsediğimi öğrenmiş bulunurum. Sanırım aynı şey sizin için de geçerlidir. 48. Gördüğünüz her şeyde Tanrı'nın parmak izi vardır. Haham Harold Kushner, Tanrı'nın yarattığı her şey kutsaldır diye hatırlatır. İnsan olarak bize pek de kutsal görünmeyen durumlarda bile bu kutsallığı bulmaktır. Harold Kushner bunu öğrenebildiğimiz zaman ruhlarımızın da beslenmiş olacağını savunur. Güzel bir gün doğumunda, sağlıklı bir çocuğun gülümsemesinde ya da sahile vuran okyanus dalgalarının ihtişamında Tanrı'nın güzelliğini bulmak zor değildir. Bakalım pekala çirkin görünebilecek durumlarda, örneğin zorlu yaşam derslerinde veya yaşam mücadelelerinde de bu kutsallığı aramayı öğrenebilir miyiz? Günlük şeylerde kutsallığı görme arzusu içimizi doldurursa büyülü bir şey gerçekleşmeye başlar. Birden bir huzur duygusu içimizi sarar. Daha önce gözümüzden kaçmış olan sıradan şeylerin ruhumuzu besleyici özelliğini görmeye başlarız. Her şeyde Tanrı'nın parmak izi olduğunu hatırlamamız bile zaten her şeyi özel kılmaya yeterlidir. Zor bir insanla uğraşırken ya da faturalarımızı ödemekte zorlanırken bu manevi olguyu hatırlamak bakış açımızın genişlemesini sağlar. Size zorluk çıkaran insanı da Tanrı'nın yarattığını hatırlarsınız. Faturalarınızı öderken sahip olduğunuz şeyler için gerçekten talihli olduğunuzu düşünürsünüz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Her şeyde Tanrı'nın parmak izi vardır. Bir şeydeki güzelliği göremememiz o güzelliğin olmadığı anlamına gelmez. Sadece biz yeterince dikkatimizi vermiyoruzdur veya bakış açımız yeterince geniş değildir. 49. Eleştirme isteğinizi bastırın. Bir insanı yargıladığımız veya eleştirdiğimiz zaman bu davranış o kişi hakkında hiçbir şey açıklamaz. Sadece bizim eleştirmeye ne kadar muhtaç olduğumuzu açığa çıkarır. Bir toplantıda bulunup orada olmayanlara yöneltilen bir dolu eleştiri dinledikten sonra eve gidip düşünürsünüz. Yapılan onca eleştirinin dünyayı daha güzel bir hale getirmek için herhangi bir yararı olmuş mudur? Cevabı hiç duraksamadan verirsiniz. Hayır, hiçbir yararı olmamıştır. Ama hepsi bu kadar da bitmiyor. Eleştirici olmak sadece çözüm getirmemekle kalmaz, yaşadığımız dünyaya karşı bizi daha öfkeli ve güvensiz kılmaya da yol açar. Unutmayın ki hiçbirimiz eleştirilmekten hoşlanmayız. Eleştirilmek çoğu zaman bizi savungan yapar ya da içimize kapanırız. Saldırıya uğrayan bir insanın iki türlü tepki göstermesi mümkündür. Ya ezilip yüzlerek geri çekilecektir ya da öfke içinde karşı saldırıya geçecektir. Bugüne dek eleştirdiğiniz kaç kişi ona hatalarını gösterdiğiniz için size teşekkür etmiştir? Eleştirmek tıpkı sövmek gibi kötü bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. Buna çok kolay alışırız. Çünkü can sıkıntımızı giderir ve bize konuşacak bir şey sağlar. Ne var ki birisini eleştirdikten sonra bir an durup neler hissettiğine bakacak olursanız kendinizi biraz utanmış ve havası kaçmış bulduğunuzu fark edersiniz. Sanki siz saldırıya uğramışsınızdır. Bu doğrudur. Çünkü eleştiri yaptığımız zaman bu bütün dünyaya ve kendimize benim eleştirmeye ihtiyacım var diye ilan etmekten farksızdır. Doğrusu bunu da itiraf etmekten pek hoşlandığımız söylenemez. Çözüm tam eleştiriye geçecekken kendimizi frenlemektir. Yeter ki bunu nedenle sık yaptığınızı ve sonra kendinizi ne kadar kötü hissettiğinizi fark edin. Ben bunu bir oyun haline getirmeyi seviyorum. Hala ara sıra eleştirme hevesim kabarır ama tam o anda frene basar ve kendimi bak işte yine yapıyorum diye uyarırım. Umarım çoğu zaman eleştiri dürtümü hoşgörüye ve saygıya çeviriyorumdur. 50. En inatla savunduğunuz 5 iddianızı sıralayın ve bu konularda yumuşamaya çalışın. Bu stratejiyi ilk denediğim zaman öyle inatçıydım ki ısrarla inatçı olmadığımı savunuyordum. Zamanla daha ılımlı bir insan olmak için çalıştıkça nerelerde inat ettiğimi görmem kolaylaştı. Size müşterilerimden oluşturduğum örnekler vereyim. Stressiz insanlar tembeldir. Tek yol benim yolumdur. Erkekler dinlemesini bilmezler. Kadınlar çok fazla para harcarlar. Çocuklar çok zahmet verirler. Ticaret yapan kimseler paradan başka bir şey aldırmazlar. Bunun gibi yüzlerce örnek bulmak mümkündür. Burada konu inatla savunduğunuz şeyin niteliği değil, sahip olduğunuz fikre nasıl ısrarla sarıldığınızdır. İddialarınızı yumuşatmak sizi güçsüz yapmaz. Aslında daha da güçlendirir. Karısının çok fazla para harcadığı iddiasında bir adım bile geri atmayan bir erkek müşterim vardı. Zamanla biraz gevşeyip yargısında ne kadar katı olduğunu fark edince şu anda onu biraz utandıran bir gerçek keşfetti. Aslında adamın keyfi harcamaları karısının kendisine harcadığı miktardan çok daha fazlaydı. Katı inancı müşterimin yansızlığını bulandırmıştı. Adam gerçeği görüp daha ılımlı oldukça evliliği de güzel bir raya oturdu. Artık yapmadığı bir şey yüzünden karısına kızmadığı gibi onu takdir bile ediyor. Kadın da kocasının bu değişiminden mutlu ve onu eskisinden çok seviyor. 51. Sırf gırgır olsun diye size yöneltilen eleştiriyi kabul edin. Göreceksiniz canınız yanmayacak. Çoğu zaman en ufak bir eleştiriye bile uğrasak hemen elimiz ayağımız kesiliverir. O an sanki acil bir durumla karşılaşmış ve saldırıya uğramışız gibi savunmaya geçeriz. Oysa aslında eleştiri sadece başka bir insanın bizim davranışlarımız veya bir konudaki düşüncelerimiz hakkında bizimkinden farklı bir gözleminden ibarettir. Eleştiriye savunma refleksiyle karşılık verdiğimiz takdirde canımız yanacaktır. Kendimizi saldırıya uğramış hissettiğimiz için hemen savunma veya karşı eleştiri yapmaya ihtiyacı duyarız. Aklımızı kendimize veya eleştiren kimseye karşı öfkeli ve kırgın düşüncelerle doldururuz. Bütün bu tepkiler muazzam bir zihinsel enerji tüketir. Buna karşı çok yararlı bir yöntem, size yöneltilen eleştiriyi kabul etmektir. Bunu söylemekle kendinizi paspas edin, size yöneltilen her olumsuzluğa inanıp öz saygınızı yerle bir edin demek istemiyorum tabii. Sadece bilmenizi istediğim şey şudur. Çoğu kez bir eleştiriyi kabul etmekle gerginliği giderir, bir kimsenin görüşünü belirtme ihtiyacını karşılarsınız. Bunu yapmakla bir başkasının gözüyle kendinizi görüp bir şey öğrenme fırsatını kazanır ve en önemlisi sakin kalabilmeyi sağlarsınız. Bana yöneltilmiş bir eleştiriyi bilinçli olarak ilk kabul edişim yıllar önce eşimin bana bazen çok fazla konuşuyorsun demesiyle olmuştu. Bunu kabul etmeden önce bir an ciddi olarak kırıldığımı hatırlıyorum. Ama ona şöyle karşılık verdim. Haklısın, bazen gerçekten çok konuşuyorum. Ve o anda yaşamımı değiştirecek bir şey keşfettim. Onun eleştirisini kabul ederken haklı olduğunu görebilmiştim. Gerçekten de çoğu zaman fazla konuşuyordum. Daha da güzeli benim hiç savunmaya geçmeyişim eşimin de daha rahatlamasını sağlamıştı. Birkaç dakika sonra bana, biliyor musun seninle konuşmak çok rahat oluyor dedi. Eğer ben onun gözlemine kızıp ters çıksaydım bana bunu söyleyeceğini hiç sanmıyorum. O gün öğrendiğim şey şuydu. Eleştiriye tepki göstermek eleştirinin kendisini hiç mi hiç yok etmiyor. Tersine olumsuz tepkiler gösterince sizi eleştiren kişi yaptığı değerlendirmede haklı olduğuna inanıyor. Bu stratejiyi bir deneyin. Size arada bir yöneltilen eleştirileri kabul etmenin kazancı bedelinden yüksektir. 52. Başkalarının fikirlerinde biraz olsun doğruluk payı arayın. Eğer öğrenmeyi sevdiğiniz kadar başkalarını mutlu etmekten de hoşlanıyorsanız bu fikre bayılacaksınız. Hemen herkes kendi fikrinin çok iyi olduğunu düşünür. Yoksa zaten bu görüşünü sizinle paylaşmaz. Ne var ki çoğumuzun yaptığı çok yıpratıcı bir yanlış, başkasının fikrini kendimizinkiyle kıyaslamaktır. Ve bu fikir bizim görüşümüze ters düştüğü zaman ya hepten kulak tıkarız ya da o fikirde hata buluruz. Biz kendimizi yüksekte görürken karşımızdaki insan aşağılanır ve sonuçta hiçbir şey öğrenmemiş oluruz. Hemen her fikirde bir değer vardır. Özellikle de biz sadece hata değil bir değer bulmak amacındaysak. Bir daha size birisi fikrini önerdiği zaman hemen bir yargıya varıp eleştirmektense o insanın söylediklerinde hiç doğruluk payı var mı diye bir bakın. Şöyle bir düşünecek olursanız bir kimseyi ya da onun fikrini yargıladığınız zaman bunu yapmanız o kişi hakkında hiçbir şey ifade etmez ama sizin herkesi yargılama hevesiniz hakkında çok şey açıklar. Hala kendimi başkalarının görüşlerini eleştirirken bulduğum oluyor ama artık eskisinden çok daha seyrek. Bunu başkalarının savlarında doğruluk payı arama kararıma borçluyum. Bu basit stratejiyi izlerseniz çok güzel şeyler olmaya başlayacaktır. Etkileşimde bulunduğunuz insanları daha iyi anlayacaksınız. Uysal ve sevgiye açık enerjinizle başka insanları kendinize çekecek, daha çok şey öğrenecek ve belki de en önemlisi kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 53. Bardağın kırılmış olduğunu farz edin ve başka her şeyinde. Bu, benim 20 yıl önce öğrenmiş olduğum bir Budist öğretisidir. Daha ılımlı ve mütevekki bir kişilik geliştirme hedefimde bana çok gerekli olan bakış açısını kazandırmıştır. Öğretinin özü, yaşamın sürekli bir değişim durumunda olduğudur. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Her ağaç bir tohumla başlar ve neden sonra tekrar toprağa dönüşür. Her bir kaya parçası önce oluşur, sonra toza karışır ve yok olur. Bu felsefenin modern dünyamızda anlamı, her bir otomobil, makine ve giysi parçasının önce üretileceği, sonra lime lime olup dağılacağıdır. Bu sadece zaman meselesidir. Bedenlerimiz doğar ve ölür. Yaratılan bir bardak er geç kırılacaktır. Bu felsefeyi kabullenmek insana huzur verir. Bir şeyin kırılacağını önceden bekliyor olursanız o şey kırıldığı zaman şaşırıp üzülmezsiniz. Sevdiğiniz şey yok olduğunda kederleneceğinize onca zaman ona sahip olduğunuz için minnet duyarsınız. Bunu geliştirmek için kolay bir örnekle başlayabilirsiniz. Örneğin bu bir bardak su olabilir. En sevdiğiniz su bardağını çıkarıp önünüze koyun ve güzelliğini iyice içinize sindirin. Bunu yaptıktan sonra aynı bardağı yere düşürüp parçalanmış halde gözünüzün önüne getirin. Bu sırada her şeyin zamanla çözülüp özgün durumuna geldiği felsefesi aklınızdan çıkmasın.